Ayrım 33. İhanet ve darbe, emperyalizmle el ele. Ergün Poyraz, sayfa 340. Darbeye karışanlara acımak. Bizde modadır, zulme uğrayana değil zalime acınır. Akıl sağlığı yerinde olmayan bir çocuğa onlarca kişi tecavüz eder, mahkeme bile rızası vardı diyerek tecavüzcüleri korurken utanmasa mağduru içeriye atmaya kalkar. Misal Karaman'ın Ayrancı ilçesinden 3 yıl önce o tarihte 15 yaşında olan kıza cinsel saldırı iddiasıyla tutuksuz yargılanan, olay sırasında çoğunun yaşları 15-17 arasında değişen 8 şüpheli, gönül rızasıyla olduğu gerekçesiyle beraat etti. Bir başkası İstanbul'da bir gece kulübünde gözaltına alınan, 26 yaşındaki Rus kadına karakolda tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan komiser yardımcısı beraat etti. İki kadın üye hakim kararında rızası vardı, direnmedi, bağırıp çağırmadı dedi. Kadın hakimlere bırakın kadınlıkla ilgili soru sormayı. Polis malımızın, canımızın ve dahi namusumuzun bekçisi olmak zorunda değil mi diye sorsak herhalde bizi de içeri atarlar. Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Sarıkamış köyünde patlayıcı yüklü kamyonun infilak etmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 23 kişi de yaralanmıştı. PKK açıklama yaptı. Suç bizde değil, köylülerde. FETÖ olayında da Nazlı Ilıcak'tan darbeciler yağlı kaza oturtulmalılar deyip darbecilikten tutuklananlar, Mümtaz Ertürk Öne'ye kadar koro halinde kandırıldık türküleri. Hele Bülent Arınç önce bana ahmak diyebilirsiniz dedi. Biz de onu bırak daha neler diyoruz cevabını verdik. Sonra kendini de aşarak kullanılmış olabilirim sözlerini bile sarf etti. Saçlarını başlarını yolan ünlü iş adamlarını saymıyorum bile. Ve diğerlerini. Başbakan Binali açıklamış. FETÖ'den açığa alınan ve memuriyetten atılanların toplam sayısı 81.494 kişi. Tutuklanan ve gözaltına alınan general ve amiral sayısı 138, toplam general ve amiral sayısı ise 300 küsür. Sadece Aydın'da 21 hakim tutuklanmış, 2 hakim gözaltında, 12 savcı da cezaevine yollanmış. Bazıları koro halinde darbecilere acıma ağıtları yakmaya başladı. Sanki darbe başarılı olsa onlar bizlere acıyacaktı. Hepimizi diri diri yakarlar, külleriyle ortalığı kirlettiler diye geride kalanlarımızdan tabii bırakırlarsa tazminat alırlardı. Tarım Bakanlığı'na bağlı Aydın Tarım İl Müdürlüğü toplulaştırma yapacağız diye ortalığa çıkmıştı. Güya parçalı tarlaları birleştirecekler, yollar yapacaklar, sulama kanalları inşa edecekler, tarlaları tesviye edecekler vesaire vesaire vesaire. Sanırsınız Çakırbeyli Ovası'nı Paris yapacaklar. Ben o zaman Ergenekon'dan tutukluyum. Çok geçmedi niyet belli oldu. Annemin ve kardeşimin tarlalarının bir kısmını adeta gasp etmek, iki dönüme yakın yeri haksız yere ellerinden aldılar. Düzgün tarlayı ellerinden alıp başka kullanılmaz tarla verdiler. Bizden aldıklarını ise yandaşlarına peşkeş çektiler. Ağaçları katlettiler. Öyle saldırıya geçtiler ki tapulu yola bile el koymaya kalktılar. Biz evimize nasıl gideceğiz dendiğinde sizleri telefon kaydınıza kadar izliyoruz, asacağız, keseceğiz bile dediler. Bölge İdare Mahkemesi nezdinde 15 gün içinde itiraz yapıldı. Ancak mahkeme 30 günlük süreyi geçirmişsiniz diyerek davayı kabul etmedi. Oysa 30 günlük süre geçmemiş, 15 günde itiraz yapılmıştı. Mahkeme ise bir günü 2 gün saymakta diretti. Yanlış hesap bir süre önce Danıştay'dan döndü. Bu defa yandaşları ve FETÖ'cüleri bir daha üzerimize saldılar. Tarlalarımıza mallarını koyup meydan okudular. Bu arada diğer Atatürkçülerin de. Çiftçi mallarını koruma diye bir kurum var. Öyle ki 30 sene önce rahmetli olmuş babamdan mallarını koruyacağız diye para istediler. Biz de kendilerine bakın burada haksızlık var. Bizim mallarımızı niye korumuyorsunuz dediğimizde bin dereden bin bir su getirdiler. Hatta bizim görevimiz değil bile dediler. Onları oradan çıkarmak, yola gübre döken FETÖ'cüleri uyarmak, Koçardı Belediyesi'nin görevi iken onlar da FETÖ'cüleri koruyarak bizim görevimiz değil diyebildiler. Öyle ya, yol kenarına dökülen hayvan gübresini kaldırtmak benim görevim. Üstelik bunu CHP'li olduğunu iddia eden, ancak bir gezide Ankara CHP il binasının önünden geçerken, arkadaşlar tesevcilerin önünden geçiyoruz diyen başkan danışmanı söylüyor. Bunlardan hız alan saldırganlar bu defa tüfekse tüfek, tabancaysa tabanca diyerek ölüm tehditleri yağdırıyor. Ancak mahkemede mahkum oluyorlardı. Annemi el ele verip öldürdüler. Hastanelerin birçoğu yandaş ve FETÖ'cülerin elinde. Annem, benim annem olduğu için iki değişik hastanede iki defa ameliyat masasından kaldırıldı, ameliyat edilmedi. Şu şu olacak denilerek önce ertelendi, sonra yapamıyoruz anlayın anlamında sözler söylendi. Başka rahatsızlıkları için gittiği hastanelerde ise muayene bile edilmedi. Bayram öncesi kendini kaybetmiş halde Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gelin bundan sonrasını 7 Temmuz 2016 tarihli Oda TV'den izleyelim. Ergün Poyraz'dan çarpıcı iddia. Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yazdığı kitaplarla tartışma yaratan yazar Ergün Poyraz'ın annesi Fatma Poyraz hastaneye kaldırıldı. Aydın Devlet Hastanesi'nden Uşak Medikal Park Hastanesi'ne sevk edilen Fatma Poyraz'a hastanenin tedavi uygulamadığını öne süren Ergün Poyraz, "Medikal Park annemi öldürüyor," dedi. Hastane yönetimi ise Oda TV'ye yaptığı açıklamada Poyraz'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. "Yoğun bakımda size başka çare bırakılmıyor." Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ergün Poyraz, annesi Fatma Poyraz'ın hastaneye kaldırıldığını ifade ederek şunları yazdı. "Yaklaşık 10 gün kadar önce annem bilinç kaybı ve benzeri nedenlerle gece Aydın Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Sabah kendine geldi. Aydın'da hastanede yoğun bakım odasında yer yok dendi. Sadece Aydın'da değil, Denizli, İzmir ve çevre hastanelerde de yer yok. O nedenle Uşak Medikal Park Hastanesi'ne sevk edilecek dendi. Anneniz yoğun bakımda, size başka çare bırakılmıyor. Sadece Medikal Park. Annem hasta hasta 5 saatten fazla bir yolculukla Uşak Medikal Park'a getirildi. Oysa Aydın dahil birçok hastanede yer varmış. Annemi öldürecek misiniz? Önce beyin damarlarında tıkanma var, açıyoruz dendi. Sonra beyin damarları tertemizmiş şeklinde bir başka açıklama yapıldı. Ardından menenjit dediler. Daha sonra menenjit de değilmiş diye adeta alay ettiler. Kendilerine annemi öldürecek misiniz? Benden alamadığınız intikamınızı annemden mi alıyorsunuz dedim. Bana bizim de annelerimiz var, olur mu öyle şey diye cevap verdiler diyen Ergün Poyraz iddialarını şöyle sürdürdü. Kamera şakası gibi. Kendilerine annemin böbrekleri sıkıntılı, baktınız mı diye hatırlatma yaptım. Baktık, bizim böbreklerimizden daha iyi durumda cevabını verdiler. Oysa tahlillerde bu durum net olarak görülüyordu. Ben oradan ayrıldıktan sonraki sabah dahiliye doktoru böbreklere baktığında tıkanıklık olduğunu görüyor. Üroloji uzmanı filmleri kardeşime gösteriyor. Kardeşim filmlerdeki taşları işaret edince, "Sen görüyorsun da bunlar niye görmüyor?" diye meslektaşlarını işaret ediyor. Kamera şakası gibi. İntikamı annemden almaya çalışıyorlar. Ergün Poyraz, annesinin çok yüksek ateşle yoğun bakımda yattığını söyleyerek, yoğun bakımın klimalarının arızalı olduğunu sosyal medyada açıkladıktan kısa bir süre sonra klimaların çalıştığını savundu. Hastanede doktor olmadığını öne süren Ergün Poyraz şöyle devam etti. Başka hastaneye de sevk etmiyorlar. Medikal Park hastanelerinin Emine Erdoğan'a ait olduğunu ilk ben yazmıştım ve asla inkar da edemediler. Medikal Park'a diğer il ve ilçelerden hastaların yollanarak devletin soyulması bir yana, insanların hayatları da hiçe sayılmaktadır. Benden alamadıkları intikamı annemden almaya çalışıyorlar ve onu öldürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ne çare ki, her zaman olduğu gibi bu durumda da yalnız kaldık. Hastane yöneticilerinin Oda TV'ye yaptığı açıklamada ise hastanede doktor bulunduğu iddia edildi. Klimaların çalıştığını öne süren hastane yönetimi, Ergün Poyraz'ın annesinin tedavisinin de aksaksız sürdürüldüğünü savundu. Oysa klimaların çalıştığı dahil her şey yalandı. Klimaların çalışmadığı yoğun bakımda seyyar satıcılar cirit atıyordu. Ve annemi yoğun bakımdan alıp 2 saat süren bir yolculuk sonunda Isparta Üniversitesi'ne naklettiler. 1-2 saat sonra da ölüm haberini verdiler. Annemi devlet hastanesi ve Medical Park el ele öldürmüştü. Sakın bunun şaka olduğunu zannetmeyin. Görüntüleriyle birlikte bu olay ve hastane mafyası, hastanelerde soykırım gibi ölümler çok kapsamlı olarak yakında çıkacak başka bir kitabında yer alacak. Hain keklik. Gülen'in serüvenini yazarken nedense aklıma şu hikaye geldi. Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim tebdili kıyafetle kuşlar çarşısını geziyormuş. Avcılar avladıkları kuşları, tuzakçılar yakaladıkları maharetli, eğitimli, güzelim kuşları satıyorlar. Bir ara gözü kekliklere ilişmiş padişahın. Bu grup kekliğin üzerindeki etikette tanesi 1 altın yazıyormuş. Hemen yanı başında asılı adeta altın kafes içinde bir keklik daha varmış ki fiyatı 300 altın. Padişahın gözü 300 altınlık kekliğe takılmış. Hayırdır demiş satıcıya, bunun diğerlerinden ne farkı var ki? Bunlar 1 altın, bu 300 altın. Satıcı, bu keklik özel eğitimli, çok güzel ötüyor. Ötmesi bir yana bunun ötüşünü duyan ne kadar keklik varsa hepsi onun etrafına doluyor demiş. Sonra da eklemiş, tabii o arada avcılar da o tarafa dolaşan keklikleri daha rahat avlıyorlar. Padişah, satın alıyorum bu kekliği, al sana 300 altın demiş. Sultan Selim parayı verip aldığı kekliğin kafasını hemen oracıkta koparmış. Satıcı şaşkın tabii, padişahı da tanımamış. Be adam, ne yaptın? En maharetli kekliğin kafasını koparttın diye dövünmeye başlamış. Padişah bunun üzerine adeta gürlemiş. Bu kendi soyuna ihanet eden bir kekliktir. Bu kibirlerin akıbeti er ya da geç budur. Darısı memleketimdeki kuzu postuna bürünmüş tüm çakalların başına. Kitabın sonu. 12 Şubat 2017. Sayfa 346.